Ayrım 24. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 222. Oyun olur mu canım? Hoca dünyanın en büyük kitabını yazmaya hazırlanıyor diye atılıyordu Bayram Beyaz. Cemile Hanım kollarını şaşkınlıkla iki yana açıyordu. O koca kitaplardan da büyük bir kitap mı? Yok devenin pabucu diyordu. Aldatılmak istenmiş de bundan gocunmuş gibi. Bağlandığı adamın tersine, bu adamın beceriksizliğini, görüntüsünü büyük adam işleriyle bağdaştıramıyordu. İyi adamdı, cömert adamdı, zengin adamdı, tamam. Ama büyük adam değildi, çocuktu. Tam anlamıyla çocuktu. Bu yüzden olacak, biraz bön bir yeğene bağlanır gibi bağlanıyordu ona. Bayram Beyaz'ı sevmesi de hoşuna gidiyor. Seni görmeye can atıyor, sen ne zaman istersen tek başına yanına çıkabilirsin diyordu. Gerçekten de Yusuf Aksu, gelişlerinin arası azıcık açılır gibi olunca, yokluğunu neredeyse bedensel eksiklik gibi duyuyor, yaşamını ve düşüncesini bu beceriksiz, bu neredeyse bön adamın şaşırtıcı bir biçimde zenginleştirdiğini sezinliyordu. Çene Zeyner'le kararlaştırdıklarını söylediği girişimler, şaşırtıcı bir çabuklukla sonuç vermeye başlayıp da, deste deste paralar, çekler, senetler gün aşırı önüne yığılmaya başlayınca, aralarında o güne kadar hep aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru eklemlenen ilişki belirgin bir denge kazandı. Hiç değilse kendisi açısından bir eşitlik çizgisinde sürmeye başladı. Hiçbir zaman fazla değer vermemişti paraya, çocukluğunda bile. Herhangi bir kimseden para istediği de, parayla gerçekleştirmeyi düşlediği bir tasarısı da olmamıştı. Ancak Bayram Beyaz paraları, çekleri, senetleri önüne yığmaya başlayalı beri, hiç değer vermediği bu nesneye o değer veriyor diye kendisi de değer veriyor, böylece anlatılması zor bir sevinç duyuyor, baş döndürücü artışlar karşısında çocuklar gibi el çırpıp zıplamasına ramak kalıyor, nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Gene bir tasarısı yoktu, gene eskisinden daha fazla para harcamak, daha iyi yaşamak gibi bir amaç taşımıyordu. Koca kitaplıkta ansiklopediler dışında hiçbir kitaba el sürmediği gibi, şimdi belki 10, belki 20 katına çıkmış olan gelirine de el sürmüyordu. Gene de paranın hızla arttığını görmek, belki de dostunu mutlu ettiğinden onu bayağı sevindiriyordu. Kısacası Yusuf Aksu yeni bir yetişimin eşiğindeydi. Başlangıçta Bayram Beyaz'ı hoşnut etmek için ilgileniyordu para konularına. Şimdi fazla çabuk kazanılmış bir alışkanlıkla, oynaşmanın aşka, dalkavukluğun hayranlığa dönüşmesi gibi, parayı kendi kendisi için çoğaltmak da bir tutkuya dönüşüyor. Tutkunun paylaşıldığını görmekse büsbütün güçlenmesine neden oluyordu. Ama tutku cimriye de dönüştürmedi onu. Rakamların gittikçe yükseldiğini görmekten, paraları sayıp okşamaktan, Bayram Beyaz'ın da katılmasıyla getirecekleri faizi hesaplamaktan çocuksu bir haz duymakla birlikte, sorunları hiç mahkemeye başvurmadan görüşmelerle çözümleyen Zeynel Duman'ın avukatlık ücretini iki katına çıkartmakta dayattı. Bayram Beyaz'a da yeni kiraları her getirişinde kardeş gibi paylaşmayı önermeye kadar götürdü işi. O buna yanaşmayınca da sinirlendi. "Ben paramı nasıl istersem öyle kullanırım, sen ne karışıyorsun?" dedi. Cemile Hanım da onu destekledi bu konuda. 10 numaraya indikleri zaman, "Manyak mısın, kaçık mısın, anlayamadım gitti," diye homurdandı. "Adam hakkını veriyor, sen almam diye tutturuyorsun." Bayram Beyaz bu parayı hak etmediğini söyleyince de kızdı. "Hak etmiyorsan da neden veriyor? Sen ondan daha iyi mi biliyorsun, yoksa daha mı zenginsin?" diye tersledi. Bu kadar paraya gereksinimleri bulunmadığı savıyla büsbütün tepesini arttırdı. Hocanın çok mu gereksinimi vardı? İkisinin de gönlü zengin insanlar olduğundan kuşkusu yoktu. Ama verilen parayı geri çevirmek ayıptı. Sonunda Bayram Beyaz %10 oranında bir pay almaya boyun eğdi. Aldığını da olduğu gibi Cemile Hanım'ın avucuna koydu. O da akıllı bir kadın olarak aldığının yarısını bankaya, yarısını altın bileziğe yatırdı. Öyle ki bir süre sonra daha kendisi görünmeden bileziklerinin şıkırtısı duyulur oldu. Ne olursa olsun usta ile çömez arasındaki bu tutkulu ilişkide, çömezin ustaya gereksinim duyduğu ölçüde, usta da çömeze gereksinim duyuyordu artık. Almaşık bir biçimde, her an konum ya da kimlik değiştiriyorlardı. Bir Yusuf Aksu usta, Bayram Beyaz çömez oluyordu. Bir Bayram Beyaz usta, Yusuf Aksu çömez. Bayram Beyaz'ın eli boş döndüğü akşamlarda Yusuf Aksu belirli bir düş kırıklığına uğruyordu. Eli dolu dönmesi ise hemen her zaman yeni bir birlikteliğin muştusu demekti. Paraları bankaya yatırmak, senet ve çeklerin işlemlerini yaptırmak, her ikisinin de kendi başlarına yapabilecekleri işler olmasına karşın ne olur ne olmaz diyerek birlikte yapmayı yeğe tuttuğunu belli ediyor. Bayram Beyaz da bundan iyisini istemediği için kimi günler gazetedeki işleri yardımcısına bırakarak Yusuf Aksu'yu kızıl tosbağı ile banka banka dolaştırıyor. Sonra gittikçe köklenen alışkanlıkları uyarınca birer tek rakı içmek üzere Sarıyer'e ya da Kavaklara dek uzanıyorlardı. Kısacası Zeynel Duman'ın söylediği gibi Yusuf Aksu dünyayla tüm ilişkisini Bayram Beyaz aracılığıyla yürütüyor. Böylece göründüğü kadarıyla iktidarın en belirgin biçimini, yani iktidarsızlığı sürdürüyordu. Ancak Yusuf Aksu durumundan fazlasıyla hoşnuttu, daha da fazlasını istiyordu. Rumeli kavağında ya da Sarıyer'de birkaç midye tava, birer dilim kavun ve beyaz peynir karşısında rakılarını yudumlarken, belirli bir konuya şöyle bir dokunduktan sonra bunu akşam evde daha geniş bir biçimde konuşabileceklerini sezdiriyordu. Geldiğinde düş kırıklığına uğramaması ve en önemlisi gelmeyi hep sürdürmesi için sevgilisi geleceği zaman süslenip onun en sevdiği giysileri giyen bir adam ya da kadın gibi dile ilişkin yeni gözlemler hazırlıyor. Bu amaçla masanın başına oturup gözlerini yumarak Yunus'un dil konusundaki gözlemlerini, arkadaşlarla ya da hocalarla yaptığı tartışmaların ayrıntılarını anımsamaya çalışıyor ya da saatlerce ansiklopedi karıştırıyor. Her akşam yeni bir bulgu hazırlayamasa bile eski bir gözlemi yeni bir kılık içinde sunmaya çalışıyor. Böylece kendisinin de pek bilmediği bir bütünün kimi parçalarını, bir sözcüğün ya da deyimin kökenini açıklayarak ya da bizim patlıcan dediğimiz nesnenin Arapça albadingan, Farsça batingan, Katalanca alberginia, Fransızca ve İngilizce aubergine ile aynı şey olduğunu ve tüm bu sözcüklerin aynı kökene bağlandığını ayrıntılarıyla anlatarak gözlerini kamaştırıyordu. Ne var ki kendisinin de yukarıda kalıp bir köşede örgü ördüğü akşamlarda Cemile Hanım ölümüne sıkılıyor, ikisini de kuş dili konuşmakla suçluyordu. Yusuf Aksu eleştiriyi her seferinde yeni bir övgü olarak algılıyor. Nerede Cemile Hanım, nerede? Keşke konuşabilseydik o dili diyerek içini çekiyor. Her uyarıdan sonra daha açık konuşmaya çalışıyordu. Ancak böyle zamanlarda bile yalnız Cemile Hanım'ın değil, Bayram Beyaz'ın da Yusuf Aksu'yu tam olarak anladığı söylenemezdi. Onu daha çok görüp daha çok dinlemek düşüncesini daha iyi kavramak anlamına gelmiyordu. Konu dil olunca sevdiği kadına çok yaklaşan ama ona bir türlü ulaşamayan bir tutkun gibiydi. Kavuşma hep ertelenmekteydi. Söylenenin bilemedin yarısını anlıyor, bu yarı da bir süre bilinç düzeyinde yalpalandıktan sonra kafasında tutunacak bir yer bulamadan ötekilerin ardından akıp gidiyor. Geride nasıl yapıldığını bilmediğimiz güzel bir yemekten sonra ağzımızda varlığını bir süre daha duyduğumuz tat gibi hocayı dinlemiş ve anlamış olmanın hoşnutluğu kalıyordu. Böylece kimi umutsuzluk dakikalarında ABC'nin tüm harflerini su gibi öğrenmiş olmasına karşın bu harfleri bir türlü çakıştıramayan bir küçük öğrenci gibi görüyordu kendini. Yaşamında kendisine doğru yolu, gerçek düşünü, gerçek bilimi en sonunda gösterecek insanı bulduğuna inanmıştı. İnancı hep aynı ölçüde güçlüydü, eninde sonunda gelmesi gerekirdi oraya. Ama şimdilik ancak birbirlerine pek bağlanmayan bilgi kırıntıları koparabiliyor, duyduğu her yeni sözcükte seviniyordu. Yusuf Aksu ise hep insan dilini yerip yetersizliğinden yakınmakla birlikte, ayrımına bile varmadan onun çarpıcı özelliklerini vurguluyor, hep sözcüklere karşı konuşurken onlarla mutlu oluyor, dostunu da onlarla mutlu ediyordu. Ne olursa olsun ortada yürümeyen bir şeyler bulunduğu kesindi. Evrensel dil bilimin parçaları, içeriklerine göre değil de ilk harflerine göre dağıtılmış ansiklopedi maddeleri gibi bir türlü birbirine bağlanmıyordu. Belki tüm bunların temel nedeni, Yusuf Aksu'nun kendisinin de söylediği gibi, dilin düşünceyi gizlemek, daha da kötüsü karıştırmak, bayağılaştırıp öldürmek, insanları ve toplumları bölüp parçalamak için bulunmuş bir araç olmasıydı. Ancak ona öyle geliyordu ki, bu kadar güzel konuştuğuna ve bu kadar çok şey bildiğine göre, Yusuf Aksu'nun bu koşulu aşmış olması gerekirdi. Kendi açmazıysa, hala o noktaya gelememiş, dilin zincirlerini koparamamış olmaktı. "Bu yol çok sarp bir yol," diye söyleniyordu. Ama tümden umutsuz değildi. Hep yerinde saydığını, şimdi Yusuf Aksu ile ilişkisinin 12. ayını da geride bıraktığı şu günlerde, hep başlangıç noktasında bulunduğunu düşünmüyordu. Tam tersine yalnızca böyle bir insanla düşüp kalkmak, onun soluduğu havayı solumak, ona çay ve kahve getirmek, onunla aynı sofraya oturmak, onunla karşı karşıya oturup leblebi eşliğinde rakı içmek bile yeterince eğitici olduğundan olacak, elle tutulur bilgiler edinmemiş de olsa, Hakkı Köse'nin kuramına uygun olarak, her geçen gün bilgi düzeyinin biraz daha yükseldiğini, biraz daha iyi düşündüğünü, olguları biraz daha iyi, biraz daha doğru yorumladığını sezinliyor, hatta gazetede bazı toplumsal, siyasal görüşleri tartışan arkadaşlarına, her türlü gerçeğin berisinde kaldıklarını düşünerek hor görüyle baktığı oluyordu. İşin ilginç yanı yalnızca o değil, Yusuf Aksu da kendi kendine yeni bir gözle bakmaya başlamıştı. Benliğinde yavaş yavaş bir üstünlük ve güven duygusu filizleniyor, arada bir gittikçe daha bütüncül bir düşünce dizgesine doğru yol alıyormuş gibi bir izlenime kapılıyordu. Kısacası usta çömezi, çömez ustayı geliştiriyor, tek düze birliktelikleri uzadıkça birbirleri için her geçen gün biraz daha vazgeçilmez oluyorlardı. Ne olursa olsun ılık bir güz gecesi, neredeyse eksiksiz bir anlaşmaya, anlaşmadan da öte eksiksiz bir kaynaşmaya ulaştıklarından Yusuf Aksu da Bayram Beyaz da kuşku duymadı. Saat bayağı ilerlemiş, Cemile Hanım çoktan kalkıp uyumaya gitmişti. Arada bir araba gürültülerinin pek ulaşamadığı bu katta, hızla geçen bir arabanın sessizliği yırtarcasına uğuldadığı duyuluyordu. İkisi de konuşmuyordu, konuşmak istedikleri bir konu da yoktu. Ama sanki bir bekledikleri varmış gibi öylece oturuyor, arada bir rakılarını yudumlayıp üstüne su içmekten ya da ağızlarına bir iki leblebi atmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Yusuf Aksu bayağı uyukluyordu artık, Bayram kalkmaya hazırlandı. O sırada birdenbire bilinmedik bir gece kuşunun şarkısı yükseldi sessizlikte. Duyulmadık, olağanüstü salınımlarıyla her ikisini de yerine çiviledi. Hemen arkasından bir başka gece kuşu biraz farklı, gene de aynı denilebilecek, boğuk, sisli, ıslak bir sesle ona yanıt verdi. Sonra gene ilk gece kuşunun sesi yükseldi bir ezgi gibi. Sonra ikinci gece kuşunun yanıtı geldi. Böylece her ikisini de büyüleyen bir söyleşimdir başladı aralarında, bitmeyecek gibi görünen bir söyleşim. Yusuf Aksu da Bayram Beyaz da böylesine şaşırtıcı bir söyleşime ilk kez tanık oluyordu. Buna tanıklık denilebilirse. Onları görmedikleri gibi biçimleri ve büyüklükleri konusunda imgelemlerini de kullanmıyorlardı. Yalnız Yusuf Aksu bulanık bir biçimde gecenin karanlığında bir arılık olarak duyumsadı onları. Dostunun da böyle duyumsadığını sezinledi. Yüzü de doğruluyordu onu. Her ikisi de başsız sonsuz bir esenlik duygusu içinde yüzerken iliklerinden kaynayıp yüreklerini durduracak ölçüde güçlü bir titreyişle ürperiyor, bu işitilmedik söyleşim birbirlerinin yüzlerinden havalanıyormuş ya da tam tersine yüzlerini yavaş yavaş kendi kendilerine dönüştürüyormuş gibi, yerlerinden kımıldamadan, gözlerini bile kırpmadan birbirlerine bakıyor, hiçbir şey düşünmüyor, yalnızca içlerinde derinden derine, nedensiz ama karşı konulmaz bir ağlama isteğinin gittikçe büyüdüğünü duyuyorlardı. Sonra beklenmedik bir şey daha oldu. Kısacık sürelerle şaşmaz bir biçimde biri durup öteki başlayan bu sesler birdenbire birleşiverip bir sürede birlikte dönendi. Biraz daha dinleseler iki kuşun neyi konuştuğunu anlayacaklarmış gibi iyice kulak verdiler. Yusuf Aksu bunca yakınlığına karşın bu ortak sesin çok uzaklardan geldiğini düşündü. Hemen sonra birdenbire parçalanmış bir biçimde bile olsa bu sesi daha önce de dinlediğini ve en azından daha önce de dinlediği bir sesle bu ses arasında ata ile torun arasındaki bağ gibi derin bir bağ bulunduğunu sezinledi. Bir kez daha Yunus'u anımsadı, bu ak kuşlar ak olduklarını düşünüyordu şimdi, görmüyordu ama gecenin içinde apak olduklarını, belki sesin aklığını ve aklığın tüm durumlarını duyumsuyordu. Onun gerçekliğine, haklılığına tanıklık ediyormuş, Bayram Beyaz da bunu duyuyormuş gibi geldi ona. Sonra ortalığa, belki de tüm dünyaya kas katı bir sessizlik çöktü. Yusuf Aksu'nun gözleri doldu. ''Bu kuşlar'' diye hıçkırdı. ''Bu kuşlar, böyle bir kentte, böyle bir çağda, bu kuşlar konuştular.'' Aynı anda bir çift kanat sesi duyuldu. ''Gittiler'' diye mırıldandı Yusuf Aksu. Bayram Beyaz'ın yüreği göğsünü parçalayacak gibiydi. ''Evet hocam'' diye kekeledi. ''Evet hocam, gittiler.'' Yusuf Aksu kendinden geçmiş durumda hıçkırıklar arasında tam üç kez Yunus, Yunus, Yunus diye ineledi. Bu kuşlar Yunus kuşları mı hocam diye sordu Bayram Beyaz. Hayır, daha doğrusu bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum dedi Yusuf Aksu. Peki bu kuşlar hangi kuş dilinde konuştular hocam? Kuşların evrensel dilinde, belki Babil'den önce, belki daha da eskiden konuştukları dilde. Yusuf Aksu sol elini yüreğinin üstüne bastırdı. Çelişkin bir biçimde baş döndürecek ölçüde hızlı, hızlılığı ölçüsünde de açık, kesintisiz, akıcı bir kekelemeyi sürdürme duygusu içinde, daha yazının da dilin de dünyanın güzel düzenini bulandırmadığı, her yaratığın doğuda da batıda da güneyde de kuzeyde de, doğudan batıya, kuzeyden güneye geçince de, hem yalnız kendine özgü bir ötüşle kekelediği, hem de aynı ötüşle tüm benzerleriyle, hatta tüm öteki yaratıklarla eksiksiz biçimde anlaştığı, bir başka deyişle insan sesinin henüz doğallığını yitirip yapaylaşmadığı, yaratıklar arasında anlaşmanın kesintili yapay sözcüklerle değil, doğal ezgilerle gerçekleştirildiği, bu nedenle yalansız ve eksiksiz olduğu bir mutluluk ve arılık dönemini anlatmaya girişti. Şimdi artık hıçkırmıyor, tam tersine kurduğu her tümcede, verdiği her örnekte, çoktandır özlemi çekilen dost bir yüzle karşılaşmış gibi gülümsüyordu. Bayram Beyaz'a gelince iyice kendinden geçmişti. Sanki konuşan kuş oymuş gibi gözlerini hocaya dikmiş, her sözcüğünü içercesine dinliyor, daha da iyisi dinlediğini neredeyse görüyor, bilinmedik bir dünyanın yaratılışını izliyormuş gibi ürperiyor, kuşların, hayvanların, böceklerin, bitkilerin, tıpkı şu iki ak gece kuşu gibi insan dilinden çok daha üstün ve arı bir dil kullandıklarına inanıyor, en sonunda su içinde balık gibi Yusuf Aksu'nun kuramının en gizli, en karanlık, en dolambaçlı noktalarında dolaştığını, bu kuramın kendisi için artık hiçbir gizli yanı kalmadığını sanıyor, bundan böyle onunla aynı düzlemde yer aldığından kuşkusu bulunmadığı için de, neredeyse her kesinlemesini büyük bir gönül rahatlığıyla, "Evet hocam, evet hocam" diye onaylıyordu. Bir kez, yalnız bir kez, hocasının sözlerinin akışını kesmek pahasına, evrensel dil bilimin ne olduğunu şimdi daha iyi sezinlediğini belirtti, sonra bir örnek de kendisi verdi. "Ben ettim, sen etme" diyerek ayaklarına kapanan Tokatlı Müslüm'ün yüz kızartıcı alçalışının da olsa olsa dil sonrası insanına özgü bir davranış olabileceğini, iletişimine hiçbir zaman yalanı ve yapayı sokmamış hayvanın böylesine bir alçalışı tanımasına olanak bulunmadığını söyledi. Yusuf Aksu'nun gözleri anlatılmaz bir sevinçle parladı o zaman. Bu Bayram Beyaz'ın yanında yavaş yavaş bir Yunus Aksu olmaya, daha da güzeli onun kendisini bir Yunus Aksu'ya dönüştürmeye yöneldiğini düşündü. "Çok güzel söyledin Bayram Hoca" diye yanıtladı hemen. "İnsan dili ancak bu denli güzel anlatabilir bir şeyi." Bayram Beyaz mutlulukla gözlerini yumdu. Çok derin olduğundan kuşku duymadığı bu konuya herhangi bir açıklama getirip getirmediğini bilmiyordu. Ancak nicedir önünde, kimi zaman tümden kapalı, kimi zaman aralık da olsa, içeriden zincirli bulduğu bir kapının en sonunda açıldığını sezinliyor, hocanın ağzından ilk kez çıkan umulmadık Bayram Hoca sözünü de bunun yatsınmaz kanıtı olarak görüyordu. "Sağ olun hocam" diye mırıldandı, yeniden açtı gözlerini. O zaman mutlu bir şaşkınlık içinde, kendisi ayrımında bile olmadan, koltuklarının iyice birbirine yaklaşmış olduğunu gördü. Yusuf Aksu tam karşısında, dizleri dizlerine değecek kadar yakın, gözlerini gözlerine dikmiş gülümsüyordu. Sonra birdenbire uzanıp elini tuttu. Öyle durarak derin bir sevgiyle gözlerinin içine baktı. Ama bir süre sonra Bayram Beyaz bir düş perdesinin ardından Yusuf Aksu'nun elini bıraktığını, ellerini dizlerine bastırarak doğrulup pencereye doğru ilerlediğini, camı açıp pencerenin önünde dikilerek ayın deniz üstündeki yansımalarına baktığını, sonra hiçbir şey söylemeden salondan çıktığını gördü. 24. ayrımın sonu. Sayfa 229.